Bismillahirrahmanirrahim. Müşkilül Kur'an konusuna geldik. Kur'an'ın müşkilleri, yani ayetler arasında bazen bir tezat varmış gibi görünmesi. Hakikatte tabii ki Kur'an ayetleri arasında bir nesih söz konusu değilse bir tezat da söz konusu değildir. Zaten nesihde de tezat değildir aslında, ama hükmün değiştirilmesi olayıdır. Bir tezat denmez buna, değişik hüküm denir. Yani hükmün kaldırılıp yerine başka bir hükmün konulması denir. Tezat ise neye denir? Yani birbirini tutmayan çelişkili ifadeler. Buna tezat denir, buna müşkil denir. Kur'an'da tabii ki bu manada bir müşkil olması caiz olamaz. Çünkü Allah kelamıdır. Allah kelamında bir ihtilaf, bir tezatlık, birbirine uymayan şeyler söz konusu olamaz. Ne Allah'ın kelamında ve ne de Resulünün sahih hadisleri arasında, ne de Kur'an'la sünnet arasında bu şekilde bir şey söz konusu olamaz. Nasıl ki mesela peygamberimizin iki hadisi arasında hani belki zahiren bir zıtlık varmış gibi görünüyor ise de haddi zatında öyle bir zıtlık söz konusu değil. Mesela hadiste buyuruyor ki sağlam bir insan yanına sağlam şey hasta bir insan yanına sağlam sokulmasın. Bir rivayet böyle, bir başka rivayette hastalık bulaşması diye bir şey yoktur. Hastalık bulaşması diye bir şey yoktur. Yani bu rivayette hastalık bulaşması yoktur derken, ilk söylediğim rivayette ise hastalığın bulaşacağını, hastanın yanına sağlamın sokulmaması gerektiğini buyuruyor. Bu zahirde bir problem var gibi, sanki yani zıt gibi. Halbuki İkisi de sahih hadis yani. Sahih hadisler arasında zıtlık tabii söz konusu olmaz. O zaman bunun bir tevili lazım. Tevil etmek lazım. Yani tevil de böyle uydurma bir şey değildir. Yani herkesin kendi kafasına göre yapacağı bir şey değildir. Tevil tabiatıyla başka ayetleri, hadisleri bilerek en doğru manayı tespit etme olayıdır. Yani burada bir zıtlık var gibi görünüyor ama acaba var mı, yani zıtlık olmayabilir, acaba biz mi yanlış anlıyoruz, aslında zıt değil ama biz yanlış mı anlıyoruz, işte o güzel bir tevil ile ikisinin zıt olmadığı ispatlanmış olur. Yoksa hemen mesela hadisi uydurma demek zorunda kalırsın, birini inkar etmek zorunda kalırsın, mesela hastalık bulaşması diye bir şey yoktur hadisini, o zaman hemen inkar edersin, işin içinden çıkarsın. Çünkü bulaşmanın var olduğu bugün tıbben de biliniyor. Dolayısıyla bu hadisi inkar edelim, iş bitsin gitsin diyemezsiniz. Zira o hadisin ravileri sağlam insanlarsa, usul hadis ilmi açısından hadis kritik edilmiş, incelenmiş muhaddisler tarafından, bu işin üstadları incelemişler ve hadisin sahih olduğuna karar vermişler ise, şimdi sen o hadise hemen böyle kafana uymadı diye ya da başka bir hadisle çelişiyor diye veya işte bilimle ters düşüyor diye hemen inkar edemezsin. Yani bir tevil yolu var mı yok mu? Hani yoksa, tevil mümkün olmuyorsa, o zaman dersin ki hadis sahih ise ben anlayamadım manasını. Belki bir gün ileride birisi anlar. Yani hadisin, hadise böyle bir durumda hemen sahih değildir. Madem ki bilme akla terstir, o halde bu sahih değildir. Belki de senin aklına sığmıyor, sen anlayamıyorsun. Belki de yarın birisi anlayacak. Yani hadis alimleri sahih demesi önemlidir yani. Çünkü sahih demek ne demek? Muttasıl bir senetle, yani kesiksiz, kopukluk olmaksızın Ahmet Mehmet'ten, o filandan, o filandan, o filandan ve şaz olmayan demek yani. Hem senedi muttasıldır, bir kopukluk yoktur. Hem de bir şazlık yoktur, yani kendinden daha kuvvetli bir delile muhalif değildir. Kendinden mesela diyelim bir ayete aykırı değildir, mesela bir sahih hadise aykırı değildir. Zaten aykırı olduğu zaman zaten şaz kabul ediliyor, sahih kabul edilmiyor. Şimdi muhaddisler Kur'an-ı sünneti iyi bilen insanlar, yani bunlar buna sahih demişse bunun manası bu bir sahih hadise aykırı değil demektir. Çelişki yok demektir. Onun için onların o görüşünü hesaba katmak icap eder. Yani bu kadar muhaddis eğer onu sahih kabul ediyorsa demek ki bir bildikleri var. Siz hemen mesela şu hadis akla mantığa ters ya da filan hadise ters ya da filan ayete ters deyip, zıt deyip inkar edelim bunu, bu uydurmadır diyelim, mevzu hadis diyelim derseniz bunun manası şu: o zaman o ravilerin birini yalancılıkla itham ediyorsunuz demektir. Yoksa nasıl olacak yani? Bu da nasıl caiz olabilir? Yani mesela diyelim ki ravilerin hepsi sağlam. Mesela diyelim ki misal en son ravi İmam Bukhari mesela. İşte onun aldığı şahıs büyük bir alim ve de salih ve muttaki bir insan ve de hıfzı güçlü bir insan. Onun aldığı kişi, o da öyle. Onun aldığı kişi mesela diyelim Hasan Basri Hazretleri. Mesela onun aldığı diyelim ki sahabi. Yani böyle 3-4 tane adam var mesela arada. Hepsi de taş gibi adamlar. Şimdi sen bunların hangisine yalancı diyeceksin? Ve hangisine kafası çalışmaz adam diyeceksin? Hepsi alim mesela. Mesela yani. Dolayısıyla yani bir hadise böyle hemen mevzu demek öyle kolay değil. Akla mantığa ters falan filan, yani elbette ki muhaddisler biliyor yani zaten akla, Kur'an'a ters olan veya sahih hadislere ters olan zaten sahih değildir. Ama bunlar buna sahih demişse bu kadar muhaddis, haddini bilsen de biraz, yani sen muhaddis değilsin. Yani onlardan daha da iyi biliyor değilsin ne Kur'an'ı ne hadisleri. Ben de usul hadisi. Onlar sahih diyorsa demek ki bir şeye zıt değil bu. Senin kafana zıt gibi geliyor olabilir. Sen tevil yapamıyorsun, manayı anlayamıyorsun. Mesela hastalık bulaşması diye bir şey yoktur hadisini hemen inkar edeceğine bir yolu var mı acaba, tevil etmenin yolu var mı? Çünkü hadisse alimler sahih demiş. Şimdi sahih demeseler hani inkar edebilirsin. Sahih denmiş yani. İncelenmiş ve sahih denmiş. Bu durumda nasıl yorumlayacağına kafa yorman gerekir. Yoksa onlardan birini kiziple, yalanla itham etmiş olursun. Söyle o zaman hangisi yalancı? Derler adama. Değil mi? Raviler hep taş gibi adamlar. Sen mevzu hadis diyorsun. Söyler misin? Hangisi yalancı o zaman? Onun da ismini ver. Yani bazılarına yalancı demen mümkün değil. O zaman nasıl tevil olacak? Mesela tevil yolu şudur: hastanın yanına sağlam sokulmasın hadisinden anlıyoruz ki sokulursa bulaşır, sokulmazsa bulaşmaz. Demek ki bulaşmaz, bulaşma yoktur diyen hadis, yani sokulmazsa bulaşmaz demek istiyor. Bu bir tevil yoludur. Hastalık bulaşması yoktur, yani sokulmazsanız bulaşma yoktur. Ya da böyle tevil mümkün olduğu gibi benim kanaatimce bir diğer tevil de bazı hastalıkları kastediyor olabilir Peygamberimiz. Yani bazıları bulaşmaz. O bulaşacağını ifade eden, yani sokulmayın hastanın yanına, o hadis ise bazı hastalıkları kastediyor. Yani her iki hadisin kastettiği hastalıklar farklı. Kimin bulaşıcı, kimin bulaşıcı olmayan hastalıklar. İşte nasıl ki İmam Nevevi der ki her alime tevil ilmini bilmek lazım gelir. Hangi dalda alim olursa olsun tevil bilmeyen alim sayılmaz. Yani yoksa mesela birçok sayı hadisi inkar etmesi gerekir. Hatta bazen Kur'an'ı bile haşa inkar etmesi bile gerekebilir. Yani kendince çelişki görür. Küfre kadar da gidebilir yani. ya da yanlış mana verir. Ya da mesela olmadık yerde nesih iddiasında bulunur. Zıtlık görür arada. Zıtlığı halledemez tevil yoluyla. Evet, nesih var. Daha evvel biz anlattık bu konuyu. Nesih vardır ama kaç ayette vardır? Yani biz neshe ne zaman başvuruyoruz? Ne zaman nesih vardır diyoruz? Son çare olarak yani. Bu ayet filan ayetin hükmünü kaldırmıştır. Son çare olarak bunu söylüyoruz. Başka bir açıklama yapamadığımızda tevil yolu yoksa, tevil mümkün olmuyoruz. Ama tevil mümkünse tevil yaparız ve aradaki var gibi görünen tezatı kaldırırız. Tevil bilmezse insan ya ayete yanlış mana verecektir ya da belki de Allah korusun inkar edecektir. Çelişki var diyecektir. Küfre girecektir. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Allah'ın ki Allah'tan başkasından olsaydı bu Kur'an onda ihtilaf olurdu. Allah'tan başkasından gelseydi bu Kur'an onda mutlaka ihtilaflar bulurlardı. Yani demek istiyor ki Allah'ın kelamında bir ihtilaf olmaz. Zıtlık, tezat söz konusu olmaz. Mesela ve izvaadne Musa 40 leyle ayeti. Biz Musa ile 40 gece sözleşmiştik. 40 gece. Buyuruyor. 40 gece derken burada başka bir yerde Araf suresinde ve vaadne Musa 30 leyle ve etmemnaha bi aşr buyuruyor. Biz yani Musa ile 30 gece sözleştik. Sonra ona bir 10 daha kattık. Yine 40 olmuş oluyor aslında. Ama birinde tamamını söylüyor, birinde iki parçasını da söylüyor. Bu ikincinin maksadı, faydası nedir? 30 artı 10 derken neyi kastediyor? Yani 30 gece ibadet etti Musa Aleyhisselam bazı rivayetlere göre. Ondan sonra son 10 gününde de Allah ona Tevrat'ı inzal etti. Yani 30 gece ibadet, nefsi tezkiye, bir bakıma uzlet hayatı. Ondan sonra Tevrat'ı alacak hale geldi, safileşti. Tıpkı mesela nasıl ki maça çıkacak bir sporcu antrenman yapar haftalar öncesinden, ondan sonra maça çıkar. Onun gibi o da safileşti, kalbi hazır hale geldi, vahyi alacak hale geldi. Ondan sonra Allah Azze ve Celle son 10 günden onu Tevrat'ı nazil etti. Demek ki onu kastediyor. Yani burada bir zıtlık söz konusu değil. Anlamak lazım sadece olayı. Mesela yine Nisa suresinde فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِيلُمْ فَوَاهِدَ. Eğer karılarınızın arasında bir şey, o şeylere karşı, yetim kızlara karşı, bu tabi ayetin baş kısmını almamış da ayetin başı öyle hatırlıyorum. Bakmak lazım yine. Öyle aklıma geliyor şu anda. Eğer o yetim kızları aldığınız zaman, onlarla evlendiğinizde onlara karşı adaletsizlik yapacağınız şey, pardon, dört kadın almakla ilgili. Dört kadın. Yani fenkihu ma tabe lekum minen nisa mesna ve sulas ve ruba. Bu onunla ilgili bir ayet. Kadınlardan hoşunuza gidenlerle ikişer, üçer, dörder evlenebilirsiniz. Evleniniz ayeti. Eğer adaletsizlik yapmayacağınızdan korkuyorsanız, korkmuyorsanız, adaletsizlik yapacağınızdan korkuyorsanız, yani iki hanımınız olduğunda birinden birine falan daha iyi elbise alıp öbürünü alamayacağınızdan, böyle haksızlık yapacağınızdan korkuyorsanız fevahide, o zaman bir tane daha hayırlı sizin için, bir taneyle evlenin daha hayırlı. Şimdi mesela burada böyle buyuruyor. Eğer korkuyorsanız, yani korkmuyorsan mesele yok. Korkuyorsan bir tane. Ama başka bir ayette de buyuruyor ki وَلَنْ تَسْتَطِيُوا اَنْ تَعْدِيلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَمْ حَرَسْتُمْ. Kadınlar arasında yani çok hırslı olsanız dahi, adaleti sağlama konusunda hassas olsanız dahi yine de gücünüz yetmez. Tam bir adalet sağlayamazsınız. Madem böyle, hiç olmazsa tamamen birini bırakıp da diğerine gidiyor gibi yapmayın. Yani zaten tam adil olamazsınız. Bari birini tamamen muallaka olarak böyle asılmış, yani kocası var mı yok mu belirsiz, bu hale getirmeyin. Yani yine günleri paylaştırın aralarında. Şimdi bu ayette birinde diyor ki adalet yapamayacağınızdan korkuyorsanız bir tane. Burada ise diyor ki zaten adalet yapamazsınız, sağlayamazsınız. Tam bir adalet sağlayamazsınız. Burada bir tezat yok mu? Haşa, tabi Allah'ın kelamında tezat söz konusu olmaz. Burada kastedilen şey nedir? Eğer haksızlık yap, haksızlıktan korkuyorsanız, adaletsizlikten korkuyorsanız, yani günleri onların arasında pay edemeyeceğinizden, çünkü bu mesela biri daha güzel, yani ona daha çok onun evine gideceğinizi düşünüyorsanız, haksızlık yapacağınız veya ona daha güzel elbiseler almak, daha güzel yemekler yedirmek, daha güzel bir ev almak, araba almak gibi böyle adaletsizlik yapacağınızdan korkuyorsanız derken bu gibi şeyler. O zaman bir tane alın, iki tane almayın. Ama ikinci ayette ise zaten gücünüz yetmez adil olmaya derken de kalbi meyli kastediyor. Yani öbürüne gücünüz yeter. Aynı ev, aynı araba, aynı elbise, her birini bir gün eşit şekilde paylaştırma, buna gücünüz yetebilir. Ama kalbi sevgi birine biraz daha fazla olabilir, bunu engelleyemezsiniz yani. Ve bundan da mesul değilsiniz zaten. Yani bir şey olmaz yani, birini biraz daha çok seversen kıyamet kopmaz. Çünkü zaten elinde değil. Evet, demek ki ayetler arasında bir çelişki söz konusu değilmiş yani. Bu şekilde çelişki olmadığı, bir zıtlık olmadığı ortaya çıkıyor. Eğer birisi Mekki bir medeni ise tabii ki hükümle ilgili ise medeni olan tercih edilir. Yani daha doğrusu en son gelen tercih edilir diyelim. Çünkü bazen nesih söz konusu olabilir. Yani bir tezat gibi görünüyor ama aslında orada bir nesih var. Hüküm değiştirilmiş yani. Öyle de olabilir. Ondan dolayı öyle bize geliyor olabilir. Yani zıtlık var gibi görünüyor. O zaman tabii ki son gelen hüküm önceki hükmü kaldırır. Son gelene göre hüküm verilir. O tercih edilir. Bunun gibi bir takım kurallara dikkat ederiz. Yani mesela birisi Mekkelilerle ilgili, Mekkelilerin durumuyla ilgili, birisi Medinelilerin durumuyla ilgili ise Medinelilerin durumuyla ilgili olan ayet tercih edilir. Çünkü orada yani İslam'ın son hükümleri Medine'de geldi tabiatıyla.
Konuşmamda ayetler arasında nesih farkındaki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri arasında da nesih demeyelim, yani bazı mesela hükümlerin değiştirildiğiyle ilgili.
Var ya, ben daha evvel nesih konusuna anlatırken ona girmiştim. Mesela nesih 4 çeşit. Kur'an'ın Kur'an'ı neshi, sünnetin sünneti neshi, Kur'an'ın sünneti neshi ve sünnetin de Kur'an'ı neshi. 4 çeşit. Bu 4'ünden ikisini İmam Şafii kabul eder, ikisinin olmadığını söyler. Kur'an Kur'an'ı nesh eder, sünnet de sünneti nesh eder der. Kur'an sünneti nesh etmez, sünnet de Kur'an'ı nesh etmez der İmam Şafii. Yani hepsinin ittifak ettiği husus, Kur'an Kur'an'ı, yani ayeti nesh eder, hadis de hadisi nesh eder. Hadisin hadisi nesh ettiğine dair misaller, yani mesela Allah Resulü bir hadiste buyuruyor ki ben size önceden kadınlara diyor, yani kabir ziyaretinden sizi men etmiştim, artık ziyaret edebilirsiniz. Hadiste yani zaten bir neshin olduğunu kendisi ifade ediyor. Önceden men etmiştim, artık serbest demek suretiyle bir neshin varlığını bizzatihi zaten hadis kendisi ifade ediyor. Demek ki bu şekilde nesih olayları olmuş yani. Burada yani ihtilaf olursa, ayet ile ayet arasında bir ihtilaf var gibi görünürse, burada ne yapılacak? Yani mesele nasıl çözülecek? Tevil edilebiliyorsa tevil edilir. Edilemiyorsa o zaman Medine'de gelen hüküm tercih edilir, eğer hükümle ilgiliyse. Medine ehliyle ilgili ise o tercih edilir. İki ayetten biri mesela müstakil bir hüküm ifade ediyor. Diğeri ise diğer ayetin lafzı bunu gerektiriyor. İse o zaman müstakil hüküm ifade eden tercih edilir. Ona göre öbürü yorumlanır yani. Birisi mesela umum ifade ediyor. Birisi de taksis ediyor onu. O zaman taksis eden tercih edilir. Yani bu şuna aittir, şu durumlarda diye bir başka ayette yani öyle bir şey varsa, yani bu şu durumlarda geçerlidir, onu ifade ediyorsa o tercih edilir. Umum ifade eden tercih edilmez. Mesela diyelim ki En'am suresinde kan, yani başka bir yerde kan, Bakara'daydı sanıyorum, kanın haram olduğu bildirilirken En'am suresinde demi mesfuh diyor, akıtılmış kan haramdır. Yani kan, yani ifadesi umumi bir ifadedir. Kan, donmuş kan da, ya da daha doğrusu etin içindeki kan, damarlarda kalmış olan az bir şey kan, o da kandır sonuçta. Dalaktaki, böbrekteki, şeydeki, ciğerdeki de kandır. Ama şimdi orada umum ifadesi var, kan diyor, direkt hepsi içine giriyor. Ama En'am suresindeki demi mesfuh diyerek akıtılmış kan, yani hayvanı kestiğinde akan, yere akan kan, o haramdır. Dolayısıyla o zaman etin içindekiler helal olmuş oluyor. Bu durumda bunu tercih ediyoruz. Yani şimdi burada bir zıtlık zaten söz konusu değil. Biri diyebilir ki burada kan diyor, hepsi içine giriyor. Buradaysa sadece akmış kan, akıtılmış kan buyuruyor. Bir kısmı içine giriyor, bir kısmı çıkıyor. Yani işte En'am suresindeki o ifade, o mutlak, daha doğrusu umumi ifadeyi, am ifadeyi taksis ediyor. Yani her ne kadar kan dediyse de o ayette, ama bu ayette onu açıklıyor. Diyor hangi kan? Akıtılmış kan. Biz bu durumda hangisini tercih ediyoruz? Bir zıtlık söz konusu değil ama hani öyle görenler olabilir. Bunu tercih ediyor. Çünkü bu açıklıyor. Taksis ediyor. Her kana, her kan için değilmiş demek ki. Onu anlıyoruz yani ayetten. Anlatabildim mi? Her kanı kastetmediğini ikinci ayetten öğreniyoruz. Her kanı kastetmiyor. Akıtılmış kanı kastediyor. Demek ki. Mesela böylesi farklı gibi görünen, hani bir tezat varmış gibi görünen şeylere misal, hüküm olarak değil de ahkam ayeti dışındaki diğer ayetlerden misal. Mesela Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı. Bir ayette topraktan diyor, bir ayette balçıktan diyor, bir ayette çamurdan diyor, bir ayette kuru balçıktan diyor. Bunlar hangisi yani doğru? Hepsi de doğru. Bunların hepsi sonuçta topraktır. Yani bir ayet torap derken, topraktandır derken asıl özünü söylüyor yani. Asıl ham maddesini söylüyor. Öbürleri ise onun geçirdiği aşamaları söylüyor. Yani Allah Azze ve Celle topraktan yaratıyor Adem'i ama suyla karıştırıyor toprağı sonra. Ve o zaman çamur haline geliyor. Ona sonra şekil veriyor. Şekillenmiş çamur oluyor. Bunlar hepsi aşamalar, yani bir tezatlık söz konusu değil. Aşamalarını anlatıyor. Her ayet bize bir yönünü söylemiş oluyor yani. Bir tezat söz konusu değil yani. Mesela yine bu mevzu ihtilafı da olabilir. Mesela Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz buyuruyor ayette. Bir başka ayette ise buyuruyor ki onlara soracağız bu yaptıkların hesabını. Yemin olsun ki onlara soracağız. Hani konuşmazdı? Allah onlarla konuşmaz buyurmuştu halbuki. Burada ise onlara hesap soracağız diyor. Yani konuşuyor demek ki Allah Azze ve Celle. Burada bir tezat söz konusu değil. Çünkü birinci ayette konuşmaz derken, yani Allah'ın konuşması bir şereftir. Ve Allah'ın ona hitap etmesi bir şereftir. Allah o tarzda konuşmayacak. Ama hesap sormaya gelince o tehdit dolu bir ifadedir. O böyle yani iltifat konuşması değil. İltifat konuşması değil. Yani mesela bir büyük insan mesela birisine ismiyle bile çağırsa, işte filan kardeşimiz mesela işte onun dediği gibi filan mesela dese, bu onun için bir şeref olur. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin de böyle onunla konuşması insan için bundan daha büyük bir şeref olmaz. Bu tarzda Allah konuşmayacak kafirle. Onu mutlu eden, ona şeref olan bir tarzda konuşmayacak. Ama hesap sorma tarzında konuşacak. Yani burada bir zıtlık yok. Var gibi görünüyor, anlaşılmadığı için öyle zannediliyor. Demek ki bu tarzda anlamamız durumunda, yani zıtlık olmadığını anlamış oluyoruz. Mesela felem taktuluhum velakin Allah katalahum. Onları siz öldürmediniz ama Allah öldürdü. Mesela böyle buyuruyor. Onları siz öldürmediniz derken, sonra Allah öldürdü derken, yani halbuki mesela Kur'an-ı Kerim onları öldürün, onlarla savaşın diyor. Değil mi? Mesela başka ayetlerde. Mesela Tevbe suresinde diyelim ki 4 aydan sonra onları, o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Şimdi orada öldürün diyor. Öldüren demek insan. Burada ise ne buyuruyor? Siz öldürmediniz, Allah öldürdü savaşta, Bedir'de. Ma ramayt iz ramayt velakin Allah rame. Hatta attığın zaman da sen atmadın, aslında Allah attı. Yani şimdi bir yerde öldürün diyor. Öldürdüler diyor. Öldürene böyle ceza vereceğim buyuruyor. Bir insan haksız yere öldüren tüm insanları öldürmüş gibidir buyuruyor. Burada ise öldüren Allah'tır diyor. Siz öldürmediniz diyor. Bir zıtlık mı var? Haşa. Zıtlık olmaz. Bu kelamullah'tır. Kelamullah'ta hata olur mu? Kasıt nedir? Hakikatte öldürme fiilini yaratan Allah'tır demek istiyor. O Allah öldürdü ayeti. Yani öldürme fiilini yaratan Allah'tır. Siz sadece mesela vurdunuz. Ama öldürme fiilini yaratan Allah'tır. Her şeyi yaratan aslında Allah. O bütün fiiller, kulun fiilini yaratan Allah. Yani bu ayetten bu mana çıkar. Kulun fiilini kim yaratıyor? Kul kendisi mi yaratıyor? Yoksa Allah mı yaratıyor? Kulda yaratma kudreti yok. Onun için ayet onu o manada. Allah öldürdü, siz öldürmediniz. Yani siz öldürme fiilini yaratmıyorsunuz gerçekte. Siz yalnız savaşıyorsunuz. Onları öldürün, bulduğunuz yerde öldürün veya işte o öldürülenlere ölü demeyin gibi ayetlerde ise insanların öldürdüğünü söylemiş oluyor. Orada ise kasıt nedir? Yaratma fiilini insanlar yaratıyor demiyor. Orada yani mesela vurdular, kılıçla vurdu. Onu kastediyor, yani savaşmayı kastediyor. Yani hakikatte öldüren tabanca mıdır, mermi midir, tetik midir, parmak mıdır? Hayır, aslında öldüren Allah'tır. Ama öldürme fiilini yaratan Allah'tır. Fakat o işi yapan ise insandır. Kendi cüz'i iradesiyle. Yani bir çelişki söz konusu değil. Öldürme fiilinin yaratılmasını kastediyor o ayetler. Allah öldürdü ayeti onu kastediyor. Onlar öldürün ayeti ise onlarla savaşın, kastediyor. Yani Allah sizin ellerinizle onların canını alsın. Gene öldürecek olan gene Allah'tır. Ama sizin elinizle Allah onların canını alsın denilmek isteniliyor. Yani bir çelişki söz konusu değil. Mesela bazen de diyelim ki ve teren nese sukara ve mehum bis sukara. Sen onları sarhoşlar gibi görürsün, halbuki onlar sarhoş değildirler. Şimdi hem sarhoş gibi görürsün hem de sarhoş değiller. Yani burada bir çelişki yok aslında. Burada bir mecaz var. Yani onlar kıyametin dehşetiyle sarhoş gibi olmuşlardır. Böyle ne yapacağını bilemez vaziyette, ama onlar sarhoş değildir aslında. Yani içki içerek sarhoş değiller. Olayın dehşetiyle sarhoş olmuşlardır. Onları sen sarhoş gibi görürsün. Yani sarhoş olduklarından değil. Ama olayın dehşeti onları sarhoş gibi yapmıştır manasında. Burada bir tezat söz konusu değildir. Bir mecaz var burada. Sen onları sarhoş gibi görürsün, sarhoşlar olarak görürsün. Yani bu gibi yani. Sarhoş değil yani, gibi. Sarhoş gibi garip hareketler yaparken görürsün demektir. Bunun manası budur yani. Evet. Bu şekilde ayetlerin arası bulunur. Başka misaller de verilebilir. Bu kadar yeter. Mücmel ve mübeyyene gelince, mücmel kelimesi ne için kullanılır? Kapalı lafızlar için. Yani manası hemen anlaşılmıyor. Bir kapalılık var. Böyle genel bir ifadeyle gelmiş. Ama orada ne kastediliyor? Bir açıklamaya muhtaç yani. Yani mücmeller açıklanmaya ihtiyacı olur. Bir mübeyyene muhtaçtır. Mesela Davud-u Zahiri gibi bazı alimler Kur'an'da mücmeli kabul etmiyor. Diyor ki yani Kur'an açıktır. Arabiyyun mubindir. Böyle mücmel kelimeleri yoktur yani. Halbuki mücmel kelimeler olmaz olur mu? Birçok kelime üzerinde ihtilaf edilmiştir. O zaman niye ihtilaf edilmiş madem mücmeli yoktur? Ekseriyetle ihtilaf zaten mücmeller üzerinde olmuş. Yani mücmel yoktur demek aslında yani göz göre göre bir gerçeği görmemek olur yani. Ne demek mücmel yoktur? Birçok kelime üzerinde tartışma olması neyi gösteriyor? Demek ki manası açık değil, tartışmış alimler yani. İşte mücmel. Bu ne şekillerde ortaya çıkabilir bu kapalı nokta? Yani kelime kapalı. Yani birkaç manaya gelme ihtimali var. Tıpkı müteşabihat gibi. Müteşabihat da öyleydi hani. Yani mücmel bir yönüyle müteşabih olmuş oluyor. 2-3 manaya gelme ihtimali olduğu zaman o müteşabihattan bir kısmı ilmi araştırmalar sonucunda manası anlaşılabilen müteşabih idi. Hatırlarsanız değil mi? Müteşabihatın bir kısmı anlaşılamaz, bir kısmı rasihundan olanlar anlayabilir, bir kısmı da ilmi araştırmalar sonucunda alimlerin anlayabileceği kısım. Bu bazı kelimeler, mesela mücmeller ilmi araştırmalar sonucunda alimlerin anlayabileceği şeylerdir. Yani oradaki kapalılık başka delillerle kaldırılır ve mesele anlaşılmış olur. Başka deliller sayesinde. Mesela velleyli ize as'as. Yani burada as'as kelimesi, yani velleyli yemin olsun ki geceye. Ne zaman ama? İze as'as. Gelen geceye de olur, geçen geceye de olur. As'as kelimesi birkaç manada kullanılabiliyor. Yani dünkü geceye de yemin olsun, ya da yani geçen geceye veya gelecek olan geceye. Dolayısıyla yani zıt manalı bir kelime ve birkaç manaya gelebilen bir kelime. Şimdi burada hangisidir? İşte bu ayette bu kelime, as kelimesinde bir mücmellik var. Bir kapalılık var. Yani bunu ilmi araştırmalar sonucunda tabii alim görüşünü söyleyecek artık. Hangisine daha çok ihtimal veriyorsa ona göre görüşünü beyan edecek. Mesela aynı şekilde boşanmış kadınlarla ilgili üç kur müddeti beklesinler. Yani iddet bekleme süresi. Bu kur kelimesi hem hayız hem tuhur manasına geliyor. Buna zıt anlamlı bir kelime. Yani kadının temiz olmadığı dönem ve temiz olduğu dönem. İki manada mümkün yani. Hangisidir? Yani işte burada işte demek mücmel ki, bakın Hanefiler de Şafiler burada anlaşamadılar. Hanefiler diyor ki hayızdır. Şafiler diyor ki yok, tuhurdur. Ona göre o zaman mesela kadın boşandığı zaman Şafilere göre 3 tuhur temizlik müddeti bekleyecek. Hanefilere göre 3 hayız bekleyecek. Demek ki kelime mücmel yani. Yani ittifak edemediler. Hepsi de alim. Hepsi de bir sürü incelemeler yapıyor. Kur'an'dan başka ayetler üzerinde araştırmalar yapıyor. O kelime Kur'an'da başka yerde kullanılmış mı? Nasıl kullanılmış? Arap şiirinde kullanılmış mı? Nasıl kullanılmış? İncelemeler yapıyor. Sonunda görüşünü söylüyor. Ve bu görüş ittifak edebiliyor mu? Hayır, edemiyor. Demek ki mücmellik devam ediyor. Yani bir noktaya varamıyorlar. İşte böyle kapalı kelimeler, bunlar mücmeldir. Yani iki zıt mana mümkün bazı kelimelerde. Böyle bir mücmel çeşidi var. Bir de zamirin merciye, yani nereye racidir, yani o zamir nereye, mesela o diyor ama o derken kimi kastediyor yani? O. Mesela vurdu diyelim ki. Vurdu. Kim vurdu yani? Yani mesela konunun gelişinden bazen net anlarız. Belli ki o filanı kastediyor. Bazen de net anlayamayız. Vurdu. Kim vurdu? Birkaç kişi mesela diyelim anlatılıyor öncesinde. Hangisi ya? Hangisini kastediyor? Yani zamir nereye racidir yani? Anlayamıyoruz. Burada bir mücmellik oluyor. Mesela İleyhi yes'adul kelimu tayyib, Allah'a yükselir tayyib olan kelimeler, güzel kelimeler yani. Vel amelü salih yerfe'u, ve salih amel de onu yükseltir. Onu yükseltir derken ya yani neyi yükseltir? Yerfe'u hu. Hu yani o. Onu yükseltir. Yani neyi yükseltir yani? Yani bir görüşe göre yani Allah onu yükseltir yani. O güzel kelimeyi ve salih ameli Allah yükseltir. Yani buradaki hu zamiri o zaman, daha doğrusu şöyle, salih amel yerfa'uhu hu'yu eğer biz Allah'a raci kılarsak şöyle oluyor. Salih amel onu ona, yani ona yükseltir. Salih amel ona yükseltir. Bu durumda Allah'a yükseltmiş oluyor. Yani oradaki hu zamirin Allah kastedilmiş oluyor. Ona yükseltir. Ya da yerfa'u, salih amele de mümkündür yani raci olması. Salih amel onu yükseltir. Yani kişinin derecesini yükseltir. Güzel söz ve salih amel insanı yükseltir yani. Yani buradaki o derken ne kastediliyor? Zamir nereye racidir? Bunda ihtilaf olmuştur. Burada da bir mücmellik vardır. Yani acaba hangisidir? Tartışma. Yine mesela yine aynı yerde yerfa'uhu zamiri salih şey güzel söze de raci olabilir. Yani güzel söz onu yükseltir. Ya da şöyle olabilir. Ve amel-i salih yerfa'uhu salih amel onu güzel söze yükseltir. Ya salih amel işleye güzel söz söylemeyi öğrenir. Hikmetli konuşmayı öğrenir gibi birkaç ihtimal çıkıyor yani. Acaba hangisi yani? Şimdi eğer ahkam ayeti değilse mesele yok. Bunların hepsi de verilebilir bu manalar. Ve bu genişlemesini sağlar. Mana genişlemiş oluyor. Şu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir. İhtimal. Bunu tabii Türkçe olarak düşündüğün zaman bunlar anlaşılamaz. Arapçasıyla düşündüğün zaman, Arapça mantıkla düşündüğünde anlayabilirsin bunu. Dolayısıyla bu gibi konular yani Arapçasız anlaşılmaz. Atıf ihtimali de olabilir ve istinaf da olabilir. Mesela vav istinafiye veya vav atıf. Hani daha evvel hatırlarsanız bu müteşabihat anlatırken ne demiştik? وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ اَمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُوا الْاَلْبَابِ Onun tevilini Allah'tan başkası bilmez deyip durursanız vav o zaman vav istinafiye olmuş olur. Yani yeniden cümle başlıyor. Yani cümle başlatan vav. Başlangıç vavı. Yani ver rasihun, yani Allah'tan başkası bilmez onun tevilini, ver rasihun ama ilimde derinleşenler onlar der ki hepsine iman ettik. Mana böyle. Ama atıf olarak düşünürsek Allah'tan ve rasihundan başkası bilmez onun o müteşabihatın tevilini, öyle olmuş olur. Allah'tan ve rasihundan başkası bilmez ve rasihun da derler ki hepsine iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır. Buna göre vav atıf harfi olduğu zaman yani ilimde derinleşenler de bilmiş oluyor müteşabihatın manasını. Anlaşılıyor mu? Şimdi buradaki vav, hani hatırlarsanız bu konuyu anlatırken demiştim ki Allah Azze ve Celle müteşabihat meselesini anlatırken müteşabih bir vav ile anlatıyor. Bu vav iki manaya gelme ihtimali var yani. Şu harika bir şey bu. Yani müteşabihatı anlatırken müteşabih yani mücmel bir, yani oradaki hem yani o harf müteşabih olmuş oluyor hem de mücmel olmuş oluyor. Yani ya kapalı. Mücmel yani acaba istinafiye vavı mıdır yoksa atıf vavı mıdır? Kapalılık var. Dolayısıyla da bu yönüyle de müteşabihtir. Yani iki ihtimal. İkisi de olabilir çünkü yani. Demek ki mücmellerin yani bir yönüyle bunlar müteşabih olmuş oluyorlar. Ama bu mücmeller bir başka delil ile açığa çıkar. Ama müteşabihin hepsi başka bir delille ne olduğu anlaşılamayabilir. Yani müteşabih bazıları var ki hiç kimse anlayamaz. Allah ve Resulü bilir deyip geçmek lazım. Ama bu mücmellere gelince bunlar alimler ilmi araştırmalar sonucunda icabında bir şeyler söyleyebilirler bunlar hakkında. Zaten müteşabihin de bir kısmı böyleydi. İlmi araştırmalar sonucunda bir şeyler söylenmesi mümkün idi. Bazen lafız mesela garip bir lafızdır. Yani mesela فَلَا تَعْضُلُوهُنْ yani eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın derken Arap'ın çok bilmediği, çok kullanmadığı bir kelime yani. Yani Arap bunu böyle söylemiyor normalde. Yani araba bu manayı söyleyecek, yani söyle desen, bir cümle kur desen, bunu, bu kelimeyi kullanmaz. Yani garip bir kelime kullanılıyor. فَلَا تَعْضُلُوهُنْ, yani adıl ya da adıl, dat ile del ile değil, yani del ile olursa adalet de olur yani. Bu ise eski koca ile evlilik ile ilgili bir kelime bu. Yani bu kelimeyi Arap kullanmıyor normalde yani. Bundan dolayı Allah-u Teala bu kelimeyi kullanınca garip oluyor, anlayamıyor insanlar icabında ve başka bir ayetle açıklanıyor. Tabi bunlar niye böyle gelmiştir? Niye daha anlaşılır, daha açık gelmemiştir? Onun sebebine geleceğiz. Mesela bazı şeyler, lafızlar çok kullanılmamıştır. Çok kullanılmayan lafızlar kullanılmıştır. Mesela yesmaun diyeceğine, yesmaun deseyen dinliyorlar, kulak veriyorlar demek olacak. Mesela ayette yulkune sema diyor. Kulak atıyorlar. Yani kulak veriyorlar. İlka ediyorlar. Kulaklarını ilka ediyorlar. Yani kulağa sanki yani biriyle karşılaşmak gibi, kulak o sesle karşılaşıyor. Kulak o sesle görüşüyor. Yani kulak veriyor. Normalde Arap bunu böyle konuşmaz. Arap yesmaun der yani. Dinliyorlar der. Ama ayette mesela yulkune sema diyor. Kulak veriyorlar. Yani hatta kulak da değil, işitme veriyorlar. İşitiyorlar manasında. Demek ki böyle bazen bu gibi böyle garip ifadeler, çok kullanılmayan ifadeler, takdime teyir edilen yerler var. Bunları Arapça gerektirdiği için bunlar çok üzerine durmak istemiyorum. Mesela bazen de asıl kelime başka bir şekle girmiş. Mesela Tur-i Sina, Sina'dır aslında. Tur-i Sina. Ama mesela Kur'an-ı Kerim ve Tur-i Sinin ve Tin ve Zeytun ve Tur-i Sinin. Mesela Tur-i Sinin, yani Tur-i Sina'dır aslı. Yani mesela orada bir İnsan duraklıyor yani, bu Tur-i Sinin ne yani? Ya, Tur-i Sina'ydı bu. Ama Allah Azze ve Celle o şekilde kullanıyor. Bu başka bir delille konunun gelişinden anlaşılıyor ki Tur-i Sina'dır yani burada kasıt. Ama onu da öyle de kullanılabileceğini bize öğretmek istiyor yani. Mücmellik var yani, orada da bir kapalılık var. Şimdi mücmel bu. Mübeyyene gelince beyan etmek demek. Yani beyan olunmuş olan, tebyin olunan. Yani böylesi bir kapalı ayeti açıklayan ve açıklanmış olan kelime. Yani açığa çıkmış ve öbürü kapalıyı da açıklıyor. Yani kendisi açık hale getirilmiş. Kapalı değil kendisi. Ve de o kapalı olanı açıklamaya yarıyor. Yani mücmellerin böyle mübeyyene ihtiyacı var. Yani kendisi kapalı olduğu için mücmeller, mübeyyen ile açığa çıkıyor manasını anlamış oluyoruz yani. Mesela el haytul ebyad min el haytil esved. Ayette buyuruyor ki, yani ne zamana kadar oruçlu yemek yiyebiliriz Ramazan ayında veya oruçlu olacaksak ne zamana kadar geceliğin yemek yiyebiliriz? El haytul ebyad, beyaz iplik, min el haytil esved, siyah iplikten ayrılıncaya kadar. Şimdi hakikaten iplik ya, iplik mi yani burada kasıt? Yani böyle mesela mesela bakacağız siyah iplikle beyaz ipliğe, mesela geceliğin bakacağız yani, farkını görebileceğimiz ana kadar mı yiyeceğiz yani? hani sahurun son vakti, imsak vakti. Hani hakikaten ipliği mi kastediyor? Yok, aslında ayetin devamında diyor ki minel fecir. İşte bu minel fecirden anlıyoruz ki bu iplik değil burada kasıt. Fecir yani ufka baktığın zaman ufukta siyahla beyazın ayrıldığını görünceye kadar yani. Yani iplik değil mesela, ufuk yani. Hatta bununla ilgili hadis var. Bu siyah iplik beyaz iplik mi gerçekten ya Resulallah? Demişler. Efendimiz demiş ki ben de seni anlayan biri zannediyordum. Minel fecri görmüyor musun? Sonra minel fecir diyor. Yani iplik değil buradaki mesele. Yani fecirden siyah iplik, beyaz iplik. Ufuktaki siyah, ufukta her de iplik yok yani. Dolayısıyla yani ufukta beyazlıkla siyahlığın böyle ayrıldığı nokta, tam o noktaya geldiğinde artı siyahlık beyazlığa dönüşmeye başlıyor. O noktaya gelene kadar yiyebilirsiniz yani. Burada o sondaki minel fecir ile anlaşılmış oluyor. Bu iplik meselesi anlaşılmış oluyor yani. Yoksa bir mücmellik vardı. Ne ipliği diyesi geliyor insanın. Minel fecir ile anlamış olduk. Minel fecir ne olmuş oldu burada yani? Mübeyyen olmuş oldu yani, onu açıklamış oldu. O kendisi açık layan bir kelime durumuna. Evet. Aynı ayetin içerisinde. Yani hem mücmel hem mübeyyen bir ayetin içinde. Siyah iplik, beyaz iplik mücmel. Ama sonra minel fecir deyince fecirden siyah beyaz. Hemen anladık bir ayetin içerisinde arda arda. Mücmeli de orada, mübeyyeni de orada yani. Açıklayan da, kapalı olan da, onu açıklayan da orada. Aynı yerde. Bazen de mesela وَمَا اَدْرَكَ مَتْتَارِقَ النَّجْمُ السَّاقِبِ. Ya nedir o Tarık, sen nereden bileceksin? Dirayetle bilmen mümkün değil. Sana kim bildirdi, ne bildirdi sana Tarık'ın ne olduğunu diyor. Ondan sonra النَّجْمُ السَّاقِبِ diyor. Tarık şimdi mücmel. Yani ne Tarık? Ondan sonra kendisi söylüyor. النَّجْمُ السَّاقِبِ. O Tarık budur. Bir yıldızdır. Sakip olan, delen böyle yani bir yıldızdır. Böylece Tarık'ın ne olduğunu biz bir ayet sonra kendisi söylüyor. Mücmel olan ifadeyi beyan ediyor yani. Kapalılığı gideriyor. Mesela et-talaku merraten, boşama iki defadır. Buyuruyor ayette. Bu ayet mesela bu yönüyle mücmel yani. İki defadır. Halbuki biz mesela üç defa olduğunu biliyoruz. Yani iki defa deyince yani mesela bir boşadı, iki boşadı, tamam her şey bitti mi? Üçüncü hak yok mu? Talakum merraten diyor yani. Madem ikidir, o halde ikidir. Yok, ayetin devamında buyuruyor. فَاِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجًا غَيْرًا. Eğer onu erkek boşarsa, yani bir kez daha boşarsa, yani iki defa talaku merraten, talak iki defa, ondan sonra iki defa boşadıktan sonra fe in tallakaha, tekrar boşarsa, etti üç, demek ki üç hakkı varmış, bunu anlamış oluyoruz. Şimdi boşama iki defadır dedikten sonra diyor fe in tallakaha, kadını bir daha boşarsa. Etti üç o zaman. O zaman فَلَا تَحِلُّ لَهْ, ona bir daha helal olmaz. Eski kocasına yani. Onu üç defa boşamış kocasına. Bir daha helal olmaz. مِنْ بَعْد, bundan sonra yani bu üçüncü boşamadan sonra. حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجًا غَيْرًا, ta ki başka bir erkekle evleninceye kadar. Demek ki bu ayet ile o ettelakum merraten'i anlamış olduk. Yani ettelakum merraten yani bizim için mücmel kalmıştı. Yani anlayamamıştık. Yani iki defa O zaman iki defa diye anlıyoruz. Yani. Demek boşama iki defadır. Üç defa değil. Şimdi mesela biri dese ki işte ayette böyle buyuruyor. Ne üçü? Bu üç nereden çıktı? Ki bu olay da olmuş zaten. Birisi mesela peygamber, sahabeden bile Arapça bilmelerine rağmen, yani bu Arapçayla olacak iş değil bu. Burası Arapçayla hallolmaz yani. Sahabi işte Arapça konuşuyor zaten. Ama ilim istiyor yani. Zeka istiyor. Arapça yetmiyor yani. Yani her Arapça bilen ilim sahibi mi? Arapça bir dildir yani. Dil başka, ilim başka. Adam gelip peygamberimize diyor ki ya Resulallah diyor Kur'an'da talak-ı merraten diyor. İki defadır diyor boşama. E nasıl üç defa olacak diyor yani. Kur'an böyle buyuruyor. Yani üçüncü boşama nerede ya Resulallah? Sen üçtür diyorsun bize ama Kur'an iki diyor. Üçüncüsü nerede? Efendimiz de diyor ki görmedin mi? Yani فَاِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنِكَ زَوْجًا غَيْرًا. Ondan sonra yine diyor ki bu, o devamında diyor onu ondan sonra ya güzellikle tutar ya da salıverir. Demek ki diyor bak tutması hala caiz. Yani iki defa boşamış. Ondan sonra ya tutar yanında, yani demek hala devam edebiliyor karı koca. Evlilik hayatı demek devam ediyor. Ondan sonra ya boşar ya tutar. Demek ki üçüncü kez de boşamış oluyor bu duruma göre. Salıverir yani boşar. Demek üçüncüsü de var. Efendimiz böyle açıklamış oluyor yani. Demek ki burada bu ayetteki bu mücmelliği yine ayet aslında kendisi de söylüyor yani açıklıyor. Mesela Maide suresinin 1. ayetinde haram kılınanlar müstesna olmak üzere davarlar size helal kılınmıştır. Ama bu haram kılınanlar nedir söylemiyor. Mücmel yani. Haram kılınanlar hariç gerisi size helaldir. Ama haram kılınanlar hangisi yani? İşte Maide suresini bir ayet sonra 3. ayette buyuruyor ki kendiliğinden ölenler, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilenler, boğulanlar, vurularak, yuvarlanarak veya sürüklenerek veya bir canavar tarafından parçalananlar haram edilmiştir. İşte burada o mücmellik açığa çıkıyor. Yani haram kılınanlar işte bunlarmış. Yani bir ayete göre konuşamazsın yani. O mücmel olabilir yani. Başka ayetler yardımıyla mana anlaşılır. Mücmeli, demek ki mücmelin bir beyana ihtiyacı var. Onu açıklayacak bir başka delil lazım. Hatta mesela diyelim ki en çok bilinen meselelerden mesela namaz, oruç, zekat gibi. Bunlar haddi zatında her zaman söylüyorum yani Kur'an-ı Kerim bunları açıklamıyor. Vakimus salah, namazı kıl ve atu zekat, zekatı ver. Ama nasıl yani? Kaç rekat kılacağız vesaire, hangi vakitler arası kılacağız, nasıl kılacağız, ne okuyacağız, ne okumayacağız, hepsi mücmel. Bunlar Kur'an tarafından da beyan edilmemiştir, sünnet tarafından beyan edilmiştir. Demek ki Kur'an'ın mücmelini sahih sünnet beyan eder. Hadis sahih ise o mücmeli beyan ettiği kabul edilmelidir. Yani Kur'an zaten mübin değil midir, açıktır. O halde başka bir şeye ihtiyacı var mıdır? Kur'an evet açıktır. Çok ayetleri açıktır. Ama bazı yerleri de mücmeldir. İşte bunun delilleri çoktur ya. Namaz kıl diyor Kur'an-ı Kerim. Sana namazı anlatıyor mu? Zekat ver diyor. Zekatı kaç defa vereceksin? Nasıl vereceksin? Nasıl vermeyeceksin? Tafsilatı var mı? Hepsi mücmel. Hepsini Allah Azze ve Celle peygamberimize bırakmış. Ondan öğrenin. Buyuruyor. Demek ki mücmeldir. yani Kur'an'ın mübin oluşu, açık oluşu, her ayetinin herkese açık olduğu manasına gelmez. Bir, ikincisi zaten sünnetin görevi de Kur'an'ı beyandır, açıklamadır. Ve bunu zaten Kur'an-ı Kerim peygamberimize bir vazife olarak onları anlatasın diye, onlara beyan edesin diye sana bu Kur'an'ı indirdik. Yani Kur'an'ın, peygamberimizin Kur'an'ı beyan etme görevi var. Kur'an'ın mücmellerini beyan etme vazifesi var. Dolayısıyla sonuçta yine Kur'an beyan olmuş oluyor mu, olmuyor mu? Peygamberimizin açıklamalarıyla da olsa mübin olmuş oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor, o zaman mesele yok. Gene Kur'an hakikaten de gene mübindir yani. Efendim işte Kur'an'ın kendisi mübindir yani, hadise ihtiyacı yoktur. Olur mu öyle şey? O zaman namaz kıl da göreyim. Ha, nasıl namaz kılacaksın? Yani hadis inkarcılığının alemi yok. Namaz bile kılamazsın hadisleri inkar edersen. Böylesi sapık görüşler aslında Kur'an'ın anlaşılmaz hale gelmesini isteyenler tarafından ortaya atılıyor. Kur'an, Kur'an, Kur'an, Kur'an diyorlar. Aslında yani sünnet değil, değil, değil demek istiyorlar. Sünnete ihtiyacımız yok, yok, yok demek istiyorlar. Aslında bu Kur'an, Kur'an diyenler, sünnet demeyenler, aslında Kur'an'ın anlaşılmaz hale gelmesine sebep oluyorlar. Ya da bunu kasıtlı yapıyorlar. Çünkü sünnetsiz Kur'an anlaşılmaz. Kur'an'ın mücmeli var. Bir mübeyyen lazım. Diyelim ki ayette yok. Ne olacak? Kur'an mübindir. Ama oralar mübin değildir. İşte demek ki bir mübine ihtiyacı var yani. Yani onu açıklayacak bir delil lazım. O da sünnette var. Sünnette onu açıklıyorken sen neden onu kabul etmek istemiyorsun? Yani sen peygamberimizi sadece postacı durumuna mı getiriyorsun? Kur'an'ı bize anlat, yani aynen kelime kelime bize okuyor. Siz ne yaparsanız yapın, ben açıklamasını bilmem. Herkes ne anlıyorsa. Yani postacı mı yani? Postacı mektubu getirir, bırakır gidersin. Böyle mi? Böyle mi diye soran benim gibilere cevaben o hadis inkarcıları, Allah'ın postacısı olmak zaten büyük bir şeref değil mi? Bu şeref ona yetmiyor mu? Diyerek terbiyesizlik yaptıklarını, peygamberimizi postacı gibi gördüklerini itiraf etmiş oluyorlar. Aynen bunu birkaç tane böyle ilahiyat profesöründen dinledim. Yani televizyonda böyle konuşuyordu bir tanesi. Yani peygamberimiz postacı mı diyenlere ben diyorum ki diyor. Yani peygamberin postacı olması yetmiyor mu ya? Allah'ın postacısı olmak şeref değil mi? Yani demek ki senin gibi bir adama bile millet soru soruyor ve sen cevap veriyorsun. Da demek peygambere soru sorulmadı, öyle mi? Mutlaka soru soruyorlardı. Bana bile sorulan sorunun hesabını ben bilmiyorum. Şimdi peygambere mutlaka soru soruluyordu. Peki bu hiç konuşmuyor muydu? Konuşuyordu. Cevap vermiyor muydu? Veriyordu. Ya doğru cevap veriyordu ya yanlış. İki ihtimal var. Başka ihtimal yok. Mantık olarak yani iki ihtimal var. Haşa yanlış cevap verse zaten Allah tarafından ikaz edilir. Bana gösterir misin mesela yanlış cevap verdin filan soruya, namazla ilgili, zekatla ilgili, oruçla ilgili, hacla ilgili, talakla, nikahla, mirasla, şunla bununla ilgili bir sürü mesele. Bunlar yanlış cevap verdin ey Resulüm diyen bir ayet bana gösterir misin? Yanlış cevap verse zaten Kur'an tarafından ikaz edilir. O halde demek doğru cevaplar vermiş. Ve Allah onun verdiği cevabı tasvip etmiş demek ki, doğrulamış. O halde o bizi bağlayıcıdır. Çünkü Allah'ın doğru dediği bir şey bizi bağlar. Ve o kitap diyor ki peygambere itaat edin. Allah emrediyor peygambere itaati. Biz peygamberi haşa Allah makamına çıkartmıyoruz. Allah peygamber size neyi verirse alın ve neden sakındırırsa ondan sakının dediği için biz onun her dediğine itaat ediyoruz. Allah'a itaat etmiş oluyoruz. Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiştir diyor Kur'an-ı Kerim. Yani mücmelleri peygamberimizin beyan etme görevi var. Evet. Şu konuyu da kısaca bitireyim ve konuyu bırakalım. El vucuh ve nazair konusuna gelince, vucuh yani cem-u vecih, vecihler demek. Yani bir kelimenin başka manalar, başka yönleri. Yani bir kelime bazen bir ayette şu manaya gelirken başka bir ayette başka manaya gelir. Yani bu her lisanda vardır. Türkçe'de de mesela diyelim ki yüzmek kelimesi. Mesela koyun yüzmek için de kullanırız. Suda yüzmek için de kullanırız. Başka bir şeyde de kullanabiliriz. Yani onun gibi bazen bir kelime birkaç tane veçhi olur. Birkaç kullanım alanı olur. Buna el vucuh deniyor. Yani kelimenin değişik kullanım şekilleri. Aynı kelime. Yani kelime aynı kelime ama manası başka. Başka yerde başka manaya geliyor. Nazair ise bunun tersine kelime farklı ama aynı manada. Kelime farklı ama manası diğer ayetteki gibi. Aynı o kelime gibi o manada kullanılıyor. Bu da tabii önemlidir. Hazreti Ali radıyallahu anh İbn Abbas'ı haricilerle münakaşa etmek için göndermiş. Hani malum hariciler meşru imam Hazreti Ali radıyallahu anhu'ya karşı geliyorlardı. Hiçbir hakları yokken kendi cahilliklerinden dolayı ilmin kapısı Efendimizin damadı, amcasının oğlu, ilk Müslümanlardan olan ve müminlerin emiri olan Hazreti Ali'ye karşı geliyorlardı. Hazreti Ali de onlarla konuşsun diye İbn Abbas'ı gönderiyor. Diyor sen alimsin git bunlarla konuş. Fakat diyor bunlarla konuşurken diyor Kur'an'dan ayet söyleme. Çünkü diyor Kur'an'ın ayetlerinde vücuh var. Yani bir kelime cevabında birkaç manada olabiliyor. Aynı kelime değişik yerde değişik manalarda kullanılabiliyor. Yani onun için bunlar onu fırsat bilir. Hemen konuyu saptırır. Burada işte şu manaya gelemez mi? Falan gibi. İşte filan yerde şu manaya geliyordu. Burada da o manaya gelmiş olamaz mı? Gibi böyle. Göz göre göre yani başka bir manaya çekerler. İyisi diyorsan bunlara sünnetten delil getir. Çünkü sünnette bu böyle şey pek olmaz. Daha açıktır. Çünkü sünnet Kur'an'ı açıklamak için olduğundan dolayı çok böyle çeşitli manalar ihtimali yoktur. Efendimiz daha açık konuşmuştur. Kur'an kadar mücmel veya işte böyle vecihli çeşitli yani manalara gelebilecek şekilde konuşmamıştır. Çünkü zaten vazifesi o değildir. Açıklamaktır vazifesi. Eğer Peygamberimiz de Kur'an gibi konuşursa, böyle birkaç manaya gelecek şekilde konuşsa o zaman açıklanmamış olur yani. Gene o zaman oradaki mücmel durum, gene oradaki vecihler devam etmiş olur. Onun için yani sen diyor sünnetten onlara delil getir, o zaman konuşamazlar. Tabi ilmin kapısı olduğu için biliyor onlar nereden saptıracakları, hangi kelimeyi ne yapacaklar filan bildiği için onlara susturucu olanın sünnet olduğunu söylüyor. Tabi bundan şunu anlamış oluyoruz. İslam tarihinin en cahil fırkası, en baş belası fırkası, hariciler bile demek ki sünnet bizi bağlamaz demiyorlar. Yani tümden böyle sünneti İnkar etmiyor ama bazı hadisleri belki kabul etmiyorlar ama sünnet bizi bağlamaz diye tümden yani inkar etmiyorlar. İşte aslında Kur'an'da böyle vücuhun oluşu, yani bir kelimenin aynı kelime birkaç yerde birkaç değişik manada olması, bazen farklı kelimelerin aynı manada olması, bunlar aslında Kur'an'ın mucizeleridir yani. Bu öyle herkesin başarabileceği bir insan şeyi değil bu. Mesela hüda kelimesi Kur'an'da 17 manada kullanılmış. El hüde mesela, el beyan, el din, el iman, el da'i yani davetçi, peygamber, kitap, marife, reşat, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, el Kur'an gibi, Tevrat gibi, böyle 17 manada. Hepsi hidayet. Yani hidayet kim? Mesela zalikel kitab la raybe fi hudan lil muttakin. Mesela o hidayettir muttakiler için. Yani doğru yol. Bunu gösteren kaynak. Mesela diyelim bazı yerlerde da'i yani davetçi muttakileri davet ediyor mesela bu kitap. Mesela bazı yerde mesela peygamberimiz manasında el huda yani peygamber sizin için hidayettir. El huda kelimesi mesela bu şekilde aynı kelime ama değişik ayetlerde değişik manada. 17 değişik manada kullanılmış Kur'an-ı Kerim'de. Bunun tam tersi mesela nar, cehennem, sakar, hutame. Bunlar da hepsi cehennem manasında. Kelime başka ama mana aynı. Cehennem. Bu da nazair. Yani onun birbirinin misli. Nazirin çoğuludur nazair. Yani nasıl ki vecihler varsa nazirler de var. Bu şekilde birden çok kelime aynı manada kullanılmış oluyor. Bunlar da nazairin misalleridir.